Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Bir cuma günü daha Talha ile birlikteyiz. Tabii ki teknoloji oyun dünyası gelişmeleri kendi yorumlarımızla sizlere aktarmaya çalışacağız.
Aynen öyle.
Değişiklik yok yani bu kısımda.
Ama haberler son derece atraksiyonlu.
Evet.
En azından oyun tarafında öyle.
Oyun tarafında bayağı bir yorum getireceğimiz olay var. Kaldı ki teknoloji tarafında geçtiğimiz haftanın ve bu haftanın gündemini meşgul eden konu API ile Apple arasındaki sürtüşme oldu. Geçtiğimiz hafta aslında birazcık sizlere konudan bahsetmiştik. Dedik ki FBI bir bombalama olayındaki teröristlerin cep telefonunu parmak izi şifrelemesi nedeniyle açamamış, pili de bilmedikleri için girememişler için Apple'a demişler ki ya arkadaş, bu teröristin biz bilgilerine erişmek istiyoruz. Bize bir yazılım geliştirip bu telefonu en azından kırmamıza yardımcı olur musun? Apple da hayır demiş, ben müşterilerim terörist olsa korurum onları. Çünkü demiş, ben terörist diye bununkini kırarsam şimdi yarın öbür gün siz hepsi için istersiniz bunu. Hayır demiş. Onlar da davalık olmuşlardı. Ve biz de sormuştuk Apple'ın bu teröristin bilgilerini koruması doğru mu diye. Bu konuya katılmayanlar %65'te çoğunluğu oluşturmuşlar. Yani eğer olay bir terörizm olayıysa mutlaka kırılmalı ve güvenlik güçleriyle bu bilgilerin paylaşılması gerekli demişler kullanıcılarımız. %35'ler de teröristlerin yanında yer alıp, yani tabii ki bu şaka, Apple'ın yanında yer alıp demiş ki Apple bence haklı bu konuda. Bugün teröristin bilgisayarı, cep telefonu derler. Yarın da normal bir kullanıcınınkini götürüp kırılmasını isteyebilirler demiş.
Devlet kendi amaçları doğrultusunda
kullanabilir. Evet, yani kötü niyetli davranabilir demiş. Sonuçta devlet yetkililerinde her zaman çok iyi niyetli olacağını varsaymak biraz polyanacılık olabilir tabii ki o tarafta. Evet. Ama bu haberin, yani daha doğrusu ikisi birin bu bölümünün altına, geçtiğimiz haftaki bölümünün altına bazı yorumlar gelmiş. O arkadaşlar olayı biraz anlamamışlar. Onlar demişler ki FBI bize bir firmware yaz, biz bütün telefonları kıralım diyor. İşte vesaire, onlar o firmware'i vermek istemiyor. Halbuki tek telefon konusu değil olay filan demişler ama olay tek telefon konusu arkadaşlar. Hatta bir mahkeme sonucu var. Yine 2014 yılında FBI bir uyuşturucu kaçakçısının cep telefonunu ele geçiriyor ve Apple'dan yine rica ediyor kırar mısın diye. Apple kırmam diyor aynı şekilde. O zaman tabii böyle gündeme taşımamış bu olay. Şimdi terörizm olunca daha popüler bir konu olduğu için herhalde gündeme taşındı. Davalık oluyorlar FBI ile ve davayı Apple kazanmış, ilk davayı. Mahkeme demiş ki Apple haklı, yani telefonu hacklemek zorunda değil bu firma demiş. Üretebilir, şifreleme teknikleri koyabilir. Eğer hacklemek gerekiyorsa bu en azından onun sorumluluğu altında olan
şifreleme
bir şey değil.
Şifreleme tekniklerini sizinle paylaşmak zorunda değil.
Evet, değil demiş Amerikan mahkemesi. Uyuşturucu kaçakçısının cep telefonu bu nedenle erişilememiş. Teröristler için de benzer bir şey olabilir. Hep beraber göreceğiz. Ama ben açıkçası ülkemde aynı konu olsa ve mesela Vestel dese ki ben hani teröristlerin bilgisini paylaşmayacağım yani, falan, öyle bir şey düşünemiyorum
biz
yani.
Biz 40 yıldır bununla mücadele ettiğimiz için çok evet, ağır tepkiler gelir zaten. Yani, ya Amerika'da çok daha farklı bir işleyiş söz konusu. Yani biz kendi kültürümüz, kendi yaşadığımız olaylardan yola çıkarak çok da aslında yorumlayamayız bu vakayı evet, ama bizim ülkemizde tabii ki çok çok daha farklı bir şeyle karşılaşırdı.
Evet, öyle bir durum
hani
var.
Vestel dedik ama Arçelik de olabilir. Bu başka bir marka da olabilir tabii.
Aynı zamanda Mobil Dünya Kongresi'nde en çok ilginizi çeken telefon ne demiştik? Galaxy S7 ve S7S serisi %46'lık oranıyla en yukarıda yer alırken hemen ardından LG G5 geldi. Xperia X performansının ise %9'da kalması Sony'nin bir şeyler yapması gerektiğini gösteriyor. Son sorumuz çok önemli bir soruydu. Talha'nın sakallarıyla ilgiliydi ve sormuştum ben bunu, kişisel olarak sordum, araya kaynattım. Talha'nın haberi yok, yeni gördü aslında evet, şimdi bakarken.
Ben de saatten şey, program girince şöyle baktım, o ne ya falan dedim.
Talha sakalları daha da uzatsın mı diye sormuştuk. Bu değişik bir soru, yani kesin mi değil, daha da uzatsın mı diye sorduk. Evet diyenler %42 ile çoğunluğu oluşturmuşlar. İnsanlar Talha'nın sakalının daha da uzamasını istiyorlar.
Yok böyle.
Hippi sakalı olabilir mi? Bir şöyle.
Hippi sakalı olabilir.
Bir dene ya bence.
Kemik gözlük.
Yunus gibi şöyle aşağı doğru uzat bakalım. Kızıl sakal.
O kadar da değil de.
Bir de başlık atarız. Saçı da kazıt. Kızıl sakal.
O var zaten. Heisenberg olacağım en sonunda. Top sakal şey falan böyle.
Hayır diyenler de %40'la çok yakınlar. Uzatmasın daha demiş.
Tamam, yok zaten.
Bir de hepsi seçeneğini seçenler var.
Hepsini abi. Yani orada herhangi bir şey yok.
Yani yukarıdakilerin hepsini uzatsın ne kısalsın böyle iyi demişler herhalde.
Peki. Ne uzatsın?
Hepsi diyenler de %14'te kalmış. Bu arada biz teknoloji haberlerine geçelim. Evet. 16 önemli şirket arkadaşlar Apple'a destek verdi bu FBI soruşturması konusunda. Bu şirketlerin ismini sayalım. AirBnB, Atlassian, Automatic, Cloudflare, bunlar tanımadığımız şirketler. eBay, GitHub, Kickstarter, LinkedIn, Mapbox, Medium, Reddit, Square, Squarespace, Twitter ve Twilio'da yine tanıdık şirketler. Arada da tanımadıklarım var ama tanıdık şirketler daha çoğunluklu olduğu grup. 16 şirket Apple'a FBI konusunda destek vererek bir ortak metin yayınlamışlar ve kullanıcılarımızın bilgilerini saklayacağız demişler. Çünkü aslında bu konu şöyle bir şey. Göz göre göre de vermek istemiyorlar anladığım kadarıyla, vereceklerse de hani bu şekilde.
Kendileri için de bir avantaj sağlayacak ortam oluşturmayı mı amaçlıyor?
Evet, zaten şimdi benim de aklımda öyle bir soru işareti var tabii. Dünyada da birçok insanın aklına gelmiş. Bu bir PR çalışması mı acaba? Hani Apple'ın
ya ben
reklam
de onu soracaktım
sana.
Ya bu kadar firmanın işinin içine girdiği bir ortam sence acaba bir tiyatro gösterisi mi, yoksa işin arka planında gerçekten de firmalar kullanıcılarının haklarını korumak amacıyla böyle bir direnişte bulunuyorlar mı?
Şimdi valla NSA skandalında bunların karizması bayağı çizildi. Dedikodular aldı başını gitti biliyorsun. İşte bilgilerimizi paylaşıyorlar, paylaşmalar, parmak izlerimiz oraya gidiyor, buraya gidiyor tarzında. Ve bu yüzden de belki de bir toparlama çalışması olabilir. NSA'de biz sizi üzdük.
Bir Hollywood filmi olabilir mi?
Yani olabilir tabii. Yani hükümet diyebilir ya, biz NSA'de açık verdik, sizin karizmanızı biraz sarstık. Şimdi bizim karizmamızı biraz sarsılsın, çok önemli değil ama. Hani yokmuş gibi
anca
gösterelim.
Beraber, kanca beraber.
Anca beraber, kanca beraber, kol kola gidelim demiş olabilirler. Ama bir diğer yandan da hiç böyle bir şey olmayabilir gerçekten de. İnsanlar genelde komplo teorisi üretmeye daha yatkınlar.
Evet.
Daha kötüsünü düşünüyoruz. Evet, bizim ülkede. Kesin bir şey var yani. Hemen öyle bir şeyler düşünüyoruz. Arka planını düşünüyoruz. Çok iyi film izliyoruz herhalde. O yüzden olabilir. Hiçbir şey de olmayabilir. Firmalar haklı da olabilirler. Bunu bize zaman gösterecek zaten. Bir diğer önemli bir konu var. Apple cihazlarda bir kontrol sistemiyle beraber kurumsal firmalara, çalışanlarına dağıttıkları mobil cihazları yönetebilme yetkisi verilmişti. İşte dizüstü bilgisayar olsun, cep telefonu olsun, sen ne yapıyorsun, SMS trafiği, konuşma trafiği, görüşme trafiğini yukarıdaki yetkililer takip edebiliyorlardı. Şimdi iOS 9.3 güncellemesiyle beraber kullanıcıya bak takip ediliyorsun tarzında bir mesaj iletilecekmiş. Böylece sen takip ediliyor musun, edilmiyor musun? Cep telefonundan görecekmişsin.
Bu yüzden mi patron geçen gelip bana sen 6S ister misin diye sordu.
sana bir 6S vereyim ben. Sen son zaman görenlerde böyle bir bayağı mesajlaşıyorsun. Biz bayağı merak ediyoruz.
İşle mi alakalı, başka şeylerle mi alakalı?
Evet, böyle bir durum söz konusu olacakmış. Çalışanlar için gerçekten güzel bir konu bu. Sonuç olarak takip ediliyorsan edildiğini bil yani. Gizli kapaklı bir şey olmasın. Ama şirket size bir şeyler veriyorsa bunu bilin ki
bu işin altında bir bitiğini vardır.
Tabii
yani
ki kontrolleri altında olmasını isteyebilirler. Sonuçta iş için veriyorlar size onları. Gidin günlük hayatınızda arabayla gezin, bilgisayarınızla internete bağlanın, film izleyin diye vermiyor adam.
Şirket arabasını alıp pikniğe gitmeye
işiniz hızlansın diye veriyor.
Şeylerin sonu geldi.
Şimdi ise takip ediliyorsun diye yazacak o tarafta. Belki biraz daha engelleyici olabilir. Face'de gezerken elim biraz daha titrer kaydırırken mesela.
Twitter'da bakayım. Değil mi? En son neler
şirket
olmuş
için
falan
bakıyordum.
Gibisinden. Kesinlikle. Geçelim oyun dünyasına arkadaşlar. Microsoft geçtiğimiz hafta Xbox İlkbahar etkinliği düzenledi ve bu etkinlikte Phil Spencer, Xbox'ın başındaki isim, çok önemli bazı açıklamalarda bulundu. Öncelikli olarak Xbox markasının Windows'la zaten biliyoruz en son yapmış olduğu açıklamalar ve hareketlerle, yapmış olduğu uygulama destekleriyle birlikte Windows 10 ve Xbox'ın yazılımsal anlamda neredeyse bütünleşik hale geldiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında da Xbox'ın artık marka olarak standart bir jenerasyon içerisinde kalmayacağını, yani Xbox diyelim ki orijinal Xbox 2002'de çıktı, örnek veriyorum, tam olarak tarihler doğru olmayabilir, 2006'ya kadar varlığını sürdürdü. Bir jenerasyon böyle geçti. Ama bundan sonraki sürecin, Phil Spencer'ın söylediğine bakarsak, Xbox One için böyle olmayacağını, tıpkı mobil telefonlarda olduğu gibi aslında, senelik veya 2-3 senelik gibi bir şey söylemedi ama bir jenerasyon içerisinde birden fazla Xbox One'la karşılaşabileceğimizi dile getirdi. Ve bu Xbox One'ların sadece slim veya işte daha iyi havalandırma, daha az ısınan değil, performans açısından da yükseltilmiş, yani donanımsal anlamda yükseltilmiş, upgrade edilmiş konsollar olabileceğini söyledi. Ve ardından çok büyük bir tartışma başlattı. Çünkü kapalı kutu olan konsollarda bugüne kadar Nintendo 64'te gördüğümüz bir teknik vardı. Ocarina of Time'ı Master Quest özelliği getirmişlerdi. Daha iyi görsellik, daha çabuk yüklenen bölümler vesaire vardı. Ve bunu aslında PlayStation'ın da doğum hikayesidir bu olay. İşte CD bazlı falan bir eklenti yapalım, daha iyi görsellik olsun falan. Sonra vazgeçmişti Nintendo bundan. Ardından Nintendo yine bu dönemde Nintendo 3DS'in bir üst modeli. Biraz daha upgrade edilmiş. RAM anlamında daha yüksek seviyede bir Nintendo 3DS New çıkartmıştı. Baktığımız zaman geçmişte böyle birkaç deneme var. Nintendo kanadından var. Bir şeyleri böyle kurcalamış, dürtüklemiş ama genel anlamda böyle ciddi bir akım gerçekleşmemiş o konuda. Gerçekten de sıra dışı bir atılım olur böyle bir şey olursa. İnsanlar hali hazırda tüketime alıştırılmış ama konsol oyuncularını da alıştırırlarsa İleride ne bileyim her çıkan güncellemeyle birlikte oyun yapımcıları o konsolu optimize edecek mi oyunlarını? O jenerasyon içerisinde mesela bir oyuncu Xbox One 1.0'ı aldığı versiyon 2.0 çıktı, ona geçiş yapacak mı? Geçiş yapılırken artı $100 mı verecek? Hani mesela iPhone'da bugün olduğu gibi üst modelini almak istiyorsan bir cüzi miktar veriyorsun aboneysen o sisteme, Apple'ın sistemine. Yeni cihazı alabiliyorsun. Böylelikle yeniliklerden uzak kalmıyorsun. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Mesut?
Ya vallahi Talha bak şimdi. Beni eğer uzun süredir takip eden izleyicilerimiz varsa bilirler. Ben bu konsollar ilk çıktığında peşin peşin konuştum. Dedim ki bu konsollar full HD'de doğru düz oyunu oynatamayacaklar. Oynatamıyorlar biliyorsun. Hı-hı. Hepsi 40 takla atıyor. Yok 30 FPS diyor. Yok 60 FPS'yi geçişli sunacağız diyor. Yok bilmem ne diyor. İkincisi bunlar x86 mimarisine geçtiler. Artık bundan sonra upgrade edilebilirler. Bunların ömrü çok uzun olmayacak dedim. 50 tane laf ettiler. Al şimdi Microsoft da kabul ediyor. Aklın yolu bir. Yani artık konsolların şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Eskiden konsollar niye 10 sene gidiyordu biliyor musunuz? Bir işlemci üretiyordu adamlar kendilerine özel. Yeni mimari, yeni kodlar. Baştan sona sadece o konsol için tasarlanmış
yazılımsal
bir sistem.
Yazılımsal olarak da.
Yazılımsal altyapı. Zaten bunun öğrenilmesi 3 sene sürüyordu. Oyunlar çıkıyordu. Bir sonraki konsol farklı bir altyapıya sahip olduğu için de buradaki altyapı ve bilgi birikimini oraya çok aktaramıyorlardı. Oyun kütüphanesini vesaire. Bu yüzden uzun süre kalması, oyunların da uzun süre satması gerekiyordu. Şimdi x86 mimarisinde bu adamlar. Upgrade edilmiş bir konsol çıkardıkları an şu anki oyunları zaten daha iyi bir şekilde bir sonraki modelde oynayabileceksin.
Zaten Phil Spencer'ın şöyle bir açıklaması var. Bizim getireceğimiz yeni Xbox One'da veya bu yeni sistemde sadece backward compatible yani geriye uyumluluk değil forward diyor. Yani yeni gelecek oyunları da hemen sindirebilecek.
Tabii.
Örnek veriyorum 4K hemen uyumunu yakalayabilecek veya çok daha üst düzey oyunlara altyapı sağlayabilecek bir sistem. Hem geçmiş hem geleceğe yönelik bir sistem olacağından bahsediyor ama.
Bir de nasıl yapacaklar Talha biliyor musun? Aynı DVD'yi yeni konsola takacaksın. Diyelim ki 4K 60 FPS oynayacaksın ki hayal yani şimdi atıyorum. Eski şu anki konsola takacaksın. 720p 30 kare saniye oynayacaksın. Yani. Aynı DVD hiçbir şey değişmeyecek yani. Bu sayede adam geriye uyumluluğu da sağlayacak, elinde olanları üzmeyecek ama yeni grafikleri görmek isteyenlere de bir şey sunmuş olacak. Ben aynı atılım açıkçası PlayStation tarafında bekliyorum. PlayStation'ın mutlaka PlayStation VR sonrasında VR Edition ya da benzeri bir isimle yeni bir PlayStation ortaya koyması lazım ki
donanımı
o VR deneyimini tam yaşayalım.
Bir PlayStation 4'e
tabii donanımı yükseltilmiş bir PlayStation 4.
Hem yazılım anlamında aslında dediğin şeylere katılıyorum ben senin. Yapımcılara baktığımızda şu anda yapımcı stüdyonun ismini bilmiyorum ama çok oyun dünyasında söz sahibi olan bir firma şöyle bir şey demişti. Zamanında PlayStation 2 bizim elimize gönderilirdi. Yapımcı işte kitleri. Bir kitapçık gönderilirdi yanında. Onun yazılımını anlamak için oyunu geliştirdikten sonra oyun geliştirme süreci kadar da PlayStation 2'nin mimarisini anlama sanatı
tabii
şey yapılırdı, gerçekleştirildi falan filan. Ama şimdi tabii ki de özellikle Xbox 360'dan sonra bu süreç daha kolaylaştırıldı. Zaten hani PlayStation 3'te bazı oyunların performans sıkıntısı yaşaması ama Xbox 360'da daha iyi performans sergilemesi de bundan geliyor. Ha sadede gelecek olursak yazılımsal manada doğru. Nintendo'nun da Iwata hayatını kaybetmeden önce geçen sene şey demişti. Yazılımsal anlamda tümleşik yapıda olması lazım demişti. Hani yeni bir konsol çıktığında bütün geçmişteki evet. şeyleri desteklemeli. Bu konuda kesinlikle katılıyorum ama sence konsol kültüründe yetişmiş olan bir nesil. Gerçi o nesil de yavaş yavaş ortadan siliniyor. Tamamen yeni bir jenerasyon geliyor. İnsanlar Xbox One versiyon 1'i aldıktan sonra şu anda tamamen örnekleme isimler veriyorum arkadaşlar. Versiyon 2 2 sene sonra çıkan alırlar mı? Alırlarsa nasıl bir sistem olur? Yani ben şey diye düşünüyorum. Eski sistemin üzerine hani $100 ver. Örnek veriyorum dediğim gibi. Yenisini götür gibi bir sistem olabilir mi? Öyle bir sistem olsa ben açıkçası hoşuma gider.
Bak, her sene iPhone çıkıyor. Her sene yeni bir Samsung Galaxy S7 serisi bir telefon çıkıyor. İnsanlar 6 ayda bir ya da 1 yılda bir telefon değiştirirken ki telefonların fiyatları 2000-2500 liradan bahsediyoruz. Kimse bunu çok tuhaf görmüyor bak. Bu kadar tuhaf görmüyor. Niye 1000 liralık konsolu her sene değiştireceğiz ya da 2 senede bir değiştireceğiz dedik mi? Vaa falan diye böyle
i̇şte
çok heyecanlanıyor. Arkadaş
abi.
Konsolun fiyatı aldığın cep telefonun fiyatının kaçta kaçı ya?
Ya bunu düşünen arkadaşlar birazcık bizim gibi. Ya tabii bizim gibi derken sen şu anda tamamen gündeme uygun bir şekilde düşünüyorsun ama bazı arkadaşlar gündeme uygun düşünmüyor. Her zaman için biz şöyle alıştık. PlayStation 1 çıktı. 6 sene kalacak piyasada. Biz orada her çıkan oyunu oynayacağız. Ardından PlayStation 2 gelecek. Artık böyle değil.
Değil canım.
Diyemiyor. Yani konsolların hayatta kalabilmesi demeyelim. Toplamda PlayStation 4 ile Xbox One 60 milyon satmış. Çok büyük bir pazar hala. Ama geleceğe dönük tutunabilmesi için ve o konsol sektörünün hayatta kalması için böyle bir atılım şart. Tutar mı tutmaz mı bilmiyorum ama ben bir oyuncu olarak yıllardır konsollarda oyunları tüketen birisi olarak Microsoft'un böyle bir şey denemesini de hoş karşılıyorum. Yani sonuçta adamlar kendilerini, kafalarını giyotine koyan kendileri.
Tabii yani. Ya Tavla, bir de şimdi şöyle bile bir şey var. Konsolların gücüne bakıyorsunuz. Daha ilk çıktı tartıda biz konuştuk. Benzer bir sistemi de yanına koyduk. Güçleri öyle çok aham şahan bir şey değil şu anki konsollar. Gerçekten çok sıkıntıları var. Performans tarafında.
Kendini gösteriyor.
Grafik filtrelemesi, köşe muşatması konusunda bir trilyon eksikle şu anda yeni oyunları oynatıyorlar. Kullanıcılar artık böyle şeyler görmek istemiyorlar. Yani biz konsol dediğimiz zaman neye alışmıştık? En az PC'den 3 jenerasyon ileride grafikler sunan aletlerle oynamaya başlıyorduk. 3-4 sene sonra PC'ye kalıyordu ama o zaman da konsolda öyle oyunlar çıkıyordu ki zaten. Yine PC'ye geçmek istemiyordun. Konsolda devam ediyordun hayatına. Konsollar çıktı. En çok oynadığın oyunlara bakıyorsun milletin. Call of Duty, Battlefield falan. PC'deki haline bakıyorsun. Bir de konsoldaki haline bakıyorsun. Konsoldaki resmen şey gibi kalıyor. Bir önceki senin oyunu
ama
gibi.
Ama işte
yani
şey de var burada. Abi konsolda yetişmiş bir insan kolay kolay PC'ye geçmez. Kontrolcüye alışar.
İşte ama yeni daha konsol kolay satın alacak.
Ha, yeni yani konsol mecbur satın alma olayına girerler diye düşünüyorum. Ve yeni jenerasyon tamamıyla oyunlara görsel açıdan baktığı için de böyle
tamam
bir şey
değil. Şimdi ya, görsellik bir oyunun bence çok önemli bir parçası oldu. Artık.
Önemli bir parçası da yeni jenerasyon için çok çok daha önemli bir parçası. Hani oynanabilirlikten ziyade genellikle görselliği ön planda tutan bir jenerasyon.
Yani oynanabilirliğin iyi olmasını istiyorlar. Şimdi ben artık o jenerasyonu öyle düşünmüyorum. Yani şimdi bu şunu demek gerekiyor o zaman. Grafikleri çok iyi bir oyun. Oynanabilirliği kötü olsa da çok tutar. Öyle bir şey yok yani. Yeni jenerasyona bakarsan
konuşuluyor ama
onu kabul etmiyorlar.
Şey. Ama konuşulan bir oyun oluyor. Yani görsel anlamda konuşuluyor.
Konuşuluyor da satmıyor be Tala.
Şeye bakmak lazım.
Order kaç satmıyor mesela?
Yani onların işte satış rakamlarına bakarak konuşmak
evet,
lazım.
Hiç ses getirdim. Konuşan var mı?
Ve Until Dawn bayağı iyi sattı ona nazaran.
Ama Until Dawn mesela görselliğiyle mi çok ön planda bir oyundu?
Görselliği çok plan, evet ön planda olan bir oyundu.
Ama o kadar
yani
değildi
karakter,
yani.
Karakter animasyonları, yüz animasyonları vesaire falan ön planda. Gerçi orada da hikaye işleyişi çok
evet,
çok ön planda.
O yine hikaye işleyişi ön planda tutuldu yani.
Ön planda tutuluyordu. Tabii yani yapılan atılımı bir görelim. Yani bu sözde bazı şeyler kulağa hoş geliyor. Bazı şeyler evet, endişe verici geliyor ama
ben eminim ki
nihayetinde böyle bir
Xbox One kullanıcıları için üzücü bir haber değil bu. Aynı platformun daha güçlü bir yerde kendine hayat bulacak olması 2 sene sonra güzel bir şey.
Ama bunu inşallah güzel bir ekosistemle son
evet,
kullanıcıya sunarlar.
Yani şu çok can sıkıcı bir şey. Eski konsolu hani satmaya koyuyorsun, yenisi çıkmış oluyor, fiyatı çok düşüyor falan filan. Yani elden çıkartma konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirler. Dedikodular eğer çok yoğunlaşırsa arkadaşlar koyun da satın gitsin yani.
Yani büyük ihtimalle. Bu arada arkadaşlar bir diğer ciddi Microsoft kanalından bir açıklama geldi.
Bu önemli.
Başta Forza olmak üzere Gears of War 4'ün de ilerleyen dönemde ki Quantum Break zaten duyuruldu. PC'ye geleceği açıklandı arkadaşlar. Forza Motorsport 6 Apex Edition adı altında free to play bir oynanabilir.
Free to play
evet,
geliyor
free to play
ya
haliyle. Windows sadece Windows 10 üzerinde oynanabilir bir şekilde bu ilkbaharda yayınlanacağı dile getirildi. Açıkçası PC oyuncular açısından çok çok önemli, çok çok kıymetli. Her ne kadar Forza Motorsport 6 5'in üzerine çok fazla bir şey koymadığı için eleştirilse de PC kanadına baktığımızda
bir de bedava oynayacağınızı düşünürsek
bu tarzda bir oyun olmadığı için evet, ki Apex Edition'ın PC'nin bütün nimetlerinden yararlanacağı bir port değil, sil baştan tasarlandığı dile getiriliyor. Görsel anlamda da başarılı bir oyunda karşı karşıya olacağız ve bundan sonraki bütün Forza oyunları da hem PC hem de Xbox One için geliştirilecekmiş.
İşte evet, bizim Burak'ın Xbox One almasına gerek kalmadı. Sadece Forza için Xbox One alacağım
ya
dedi.
Ya şimdi hem bu önceki açıklama hem de ardından bu duyuruları bakınca benim aklıma bir nevi Microsoft Xbox One'ı bir Steam Machine gibi kullanıyor. O hale getirdi
şimdi
gibi
düşünüyorum. Orada
kötü manada ciddi, değil tabii bu.
Orada çok ciddi bir sorun var. Genel olarak PC pazarına baktığınızda inanılmaz bir daralma söz konusu. Ve Microsoft tarafında da lisans satışlarında, Windows tarafında bir memnuniyet yok. Onlar da bir çıkar yolu arıyorlar. Belki de Xbox'ı PC olabildiğince yakınlaştırıp daha sonrasında oradaki popülerliği PC platformuna taşıyıp üreticilere bir standart getirecekler. Xbox sertifikalı dizüstü mesela. Xbox oyunlarının hepsini oynatabilir tarzdan anlatabiliyor muyum?
Zaten onunla ilgili bir haberimiz daha var. Bugün i̇şte, bayağı bir tartışmaya sebep oldu. Epic Games'in ciddi anlamda karşı çıktığı bir Windows 10 tanımlaması var.
Tabii
ki,
yani ben zaten Xbox popülaritesini Windows'un içine yedirip belki de operasyonu oraya kaydırıp ek bir tasarruf önlemi de alacaklar böylece. Olabilir. Çünkü düşünecek olursan oradaki stüdyoları tekrar içeri alıyorsun. Ayrı bir yere kafa yormak yerine tek bir yere kafa yoruyorsunuz kafa artık. Olur. Tek
zaten
bir yerden ilerliyorsunuz.
Şimdi Game DVR her iki şeyde Windows 10'da da var, Xbox One'da da var. Bir paylaşım yaptığında Windows 10'dan da görebiliyorsun, evet, Xbox'dan da görebiliyorsun. Hemen hemen birleşti. Bence artık Microsoft'un Steam Machine'i diyebiliriz Xbox One, ama kötü manada değil bu.
Değil,
sonuçta
evet,
bugün Steam evlere girmeye çalışıyor Steam Machine'lerle birlikte. Xbox One zaten bunu Microsoft'un önderliğiyle gerçekleştirmiş.
Yani Xbox One işte bir ayağı çukurda çıkmış bir konsoldu. Zaten ilk çıkışından beri biz çok dillendiriyoruz bunu. Oyunları çok güzel. Ama kendisi konsol olarak ne yazık ki o istediğini veremeyen bir alet oldu.
Evet, yazılımsal anlamda. Yazılımsal anlamda. Ama açıkçası ben Xbox One kullanıcısı olarak şu anda yani PC'ye gelecek olması beni çok da şey yapmıyor. Nasıl diyeyim? Quantum Break'in çıkması ve Forza'nın geliyor olması.
Ama şöyle bir şey var.
Üzmüyor
sizin
açıkçası.
Tarafta bile mesela biz PlayStation 4'ü almak istediğimizde bölüm sonu canavarını kendi konsolunu bir işimiz donanım haber tarafında olup da abi ya onda oyun oynuyoruz, onda şu projemiz var falan filan deyip oyun çekimlerine devam ettikleri için alamıyoruz genelde. Xbox'tan alacağımız zaman ne diyorsunuz?
Boşta kalıyor.
Al abi zaten boşta kullanan
ya
yok diyorlar.
Evet, öyle PC'de bir konsol oldu. O, evet. O kanatta. Ya yani şimdi proje bazlı veya iş bazlı düşünürsen öyle ama ben şey olarak diyorum. Mesela Quantum Break'in PC'ye de geliyor olması şahsen beni bir Xbox One sahibi olarak hiç de rahatsız etmiyor.
Beni de etmiyor. Yani çünkü bende PC de var. Sende de var şimdi.
Ben de inşallah.
Yani öyle, ben bizi evet. Rahatsız etmiyor canım. İkisi de var ne diyorsa ama Xbox One kullanıcısı şöyle düşünüyor. Ya biz artık görmezden geliyorlar. Hani o eski değerimiz yok
çok
diye
çok ciddi
düşünüyor.
Anlamda Xbox One sahibi bazı arkadaşlar da yaptığı hamlelerin çok başarılı olduğunu ve ileride Xbox One'a bunun inanılmaz yarayacağını düşünen arkadaşlar da var. Onu da zaten İnşallah. Gelecek gösterecek. Evet. Bu tamamen yeni bir iş modeli. Tamamen yeni bir
dediğim
fikir.
Dediğim gibi yani yeni bakalım. Xbox One alma eğer kapınız açıksa bu iş modeli zaten güzel gidecek yani.
Dediğim gibi yani son kullanıcı üzmeyecekler.
Şimdi şu sene bak bir sene sonra 4K ya da 4K'yı geçtim de Full HD 60 FPS düzgün köşe yumuşatmalı falan grafiklerle şu anki bütün Xbox oyunlarını ve gelecek gelecekteki oynatacak bir konsol çıkarsalar, bu Xbox iptal edip onu aynı fiyattan satmaya başlasalar, alan adam memnuniyetsiz mi kalacak şimdi?
Bir de ya şimdi konuyu çok uzatıyoruz ama biz bunu konuşuyoruz, son kullanıcı diyoruz vesaire falan da. Abi yapımcılar cephesinden nasıl olacak? Yapımcı mesela
ama Battlefield... Ama onun için bir şey değişmiyor.
Yok Battlefield 6 geliştirecek
yani
de...
Grafikleri haydan, şey medium'dan hay alacak adam hay o kadar.
Yani optimize
çünkü PC
edecek
tabanlı
bir şey
zaten.
Yapacak mı?
PC
özellikle
tabanlı.
Ona uğraşacak mı?
Çok fazla optimize etmesine gerek yok şu anda. Gelecekteki oyunları ederler ama şu anki oyunları bile... Medium'dan yani hayal çıkartacak. Hepsi zaten PC hani oyunu ki.
Gelecek için düşünüyorum ben. Adam mesela muhakkak bir ana platformu kendine baz alması lazım.
İşte
konsol
en yukarıdakini alacak, alttakini alacak. Microsoft bir de sınırları iyi çizerse. Bakma Talha, sistem yine oturmuş olduğu için. Sabit bir sistem. Optimizasyon o kadar zor bir şey
bakalım
değil. Açık oyna, kıs yani.
Bakalım nasıl bir şey olacak ya ilerleyen evet. Dönemde. Ama çok alıştığımız konsol sisteminin tamamen dışında farklı bir ilerleyiş göreceğiz bence ilerleyen senelerde.
Konsol tarafında durumlar böyleyken otonom araçlara doğru bir geçiş yapalım. Otonom araç dendiğinde Google akla geliyor ama birçok kişi bu cihazlar üstüne çalışıyor ve gelecekte kesinlikle insansız arabalarla karşılaşacağız. Stanford Üniversitesi'ndeki bir geliştirme takımı ise çok çok hızlı giden spor arabalar üstünde çalışıyor ki yakında zaten insansız araçların formula yarışına da şahit olacağız. Yakın bir zamanda bunlar da başlıyor. Bu da önemli bir gelişme olacak bence. İnsansız araçlar yapay zekalarıyla yolda yarışırken
uzaktan
biz de izleyeceğiz ve firmaların teknolojileri ön plana çıkacak. Uzaktan kumanda değil.
Yani öyle bir mantık değil. Doğru. Şimdi
evet,
bir yapay zekalarıyla
gidecekler. Yapay zekanın
ne kadar kaliteli olduğunu ortaya çıkaran bir şey olacak.
Stanford Üniversitesi bir Audi üstünde yaptığı denemede 194 km saat hızı ulaşabilmiş ve araç ortalama bir yarış pilotu kadar performanslı virajlar alabilmiş. Şimdi bunu daha da geliştirmeyi düşünüyorlarmış. Daha da geliştirip üst düzey hale getirmeyi planlıyorlarmış. İnsansız bir aracın neden bu kadar hızlı gitmesi gerekli diye düşünebilirsiniz ama hızlı kararlar verebilen bilgisayarlar ve yazılımlar şu anda yavaş giderken de hayatımızı daha fazla kurtarabilirler. Çünkü ne kadar hızlı giderseniz, koşulları ne kadar zorlaştırırsanız sizin geliştirdiğiniz yapay zeka bir öncekine göre o kadar gelişmiş hale geliyor. Çünkü zorlu şartlarla zaten kolaylıkla başa çıkabiliyorsa yavaş ortamda daha kolay şartlarla daha iyi başa çıkabilir diye düşünebiliriz tabii ki. Aynı zamanda polis arabalarını düşünün. Kanunsuzlar giderken insansız bir polis arabası hızlı hareket ederek onu daha rahat yakalayabilir
bu
mesela.
Bu misali böyle.
Değil mi? Van van diye polisler düşten çıkıp makine tüfekten nasıl bir saniye aldı. Polis üstten böyle ağır bir şeyle ateş ederken bilir Allah korusun.
Ya
öyle devriye, bir durum karşılaşılabilir.
İnsansız devriye polis araçları son derece kulağa hoş geliyor mesela.
Değil mi? Trafikte falan ceza kesen,
yani
yol kesen.
Herhangi bir şekilde polise saldırma unsurlarına
karşı. Yalnız şey çok komik. Robotun robota ceza kestiğini düşünsene. Hızlı gidiyordun diye.
Birbirine
eve fatura var. Geliyor. Senin araban hızlı gitmiş, ceza yemiş falan, içinde sürücü yok.
Şey olsa bir de yani, Türklerin yaptığı robot olacak falan bir çorba parası.
Aynen
abi şey, yağ robot. Parası, yağ parası.
Olaycılık için çıkmış tamamen. Bir diğer haberimiz de dronlarla ilgili. Şimdi dronsuz ikisi bir olmuyor. Hep drone haberi yapıyoruz bir tane ama bu sefer bazuka.
Dronsuz kardeşsiniz.
Dronsuz kardeşsiniz. Bir tane drone avlayan bazuka haberi bu. Havalanlarına veya benzeri güvenliğin arttırıldığı yerlere giren izinsiz dronların avlanabilmesi için bir İngiliz firma bir bazuka geliştirmiş ve 100 metreye kadar dronları avlayabiliyormuş.
Eskiden uçak savarlar vardı, şimdi drone savarlar mı var?
Bir de bazukanın tipini falan görsen devasa bir şey
ya. Gibi ya.
Yani şık şık çıkartıyor adam işte uzaklık hesaplıyor falan filan.
Sanki Metal Gear vuruyor. Bir, aynen, bir drone ha. Yani.
Ama enteresan olan drone'ı hasarsız bir şekilde ele geçiriyor yani. Havada imha etmek üzere ya değil.
Bu ağ atma gibi bir şey mi?
Tabii ağ atıp ele geçiriyor. Atom bombasını atıp da yok etmiyor.
Ben
bildiğim
böyle
orada
şey gibi.
Değil mi?
Şey, uçuracak falan bekliyor.
Zaten ateşlemesi kolay da hedefi tutturması biraz zor gibi duruyor. Çünkü hedefin bayağı bir sabit kalması gerekli gösterilen videodan anlaşılacağı kadarıyla. 10 kilogram ağırlığa sahipmiş cihaz ve 8 saniye sonra yeni mermiyi ateşleyecek hale getirilebiliyormuş. Böylece 8 saniyede bir drone avlayabilirsiniz. Ya bir drone'u kaçırdınız, yenisini ateşleyebilirsiniz ama hareketli bir drone'u bundan vurman imkansız gibi göründü bana.
Yani başlangıç açısından ama dronelar içinde böyle önlemlerin alınıyor olması aslında geçmişte yapmış olduğumuz haberleri de haklı çıkarar.
Evet ama yani Japonların drone'la drone avlama olayı daha iyi bence.
Drone'la drone. Evet kesinlikle daha mantıklı.
Üstüne ağ olan bir drone'u kovalayıp yapay zeka ile indirmesi bana daha mantıklı
elektro
geliyor.
Elektro şükürleri bızt.
Bakalım gelecekte neler işte yaşayacağız o tarafta.
Evet, oyun dünyasına geçelim tekrardan. Az önce dedik işte mevcut konsolların performansında sıkıntı var. PC'ler aldı başını gitti vesaire vesaire dedik ama PlayStation 4'ün sanal gerçeklik cihazı PlayStation VR ile ilgili bir sunum yapan Sony'den Dr. Richard Marks çok tartışılacak bir sunum gerçekleştirdi aslında. Marks'ın sunumunda PlayStation 4'ün benzer özelliklere sahip bir PC'den %60 daha güçlü olduğunu iddia eden bir bilgi geçti ki yani büyük oranda doğru. Ya yani %60 abartı olabilir ama hali hazırda eşdeğer bir PC'den daha büyük, daha fazla performans sergilediği kısmına katılıyorum.
Eşdeğer çünkü derken aynı fiyattaki mi demek istemiş acaba? Benzer
aynı
donanıma
fiyat
demiş
benzer
de
donanım mı? Yani şimdi bu da bir şey. Yani farklı bakış açısı. Evet. Fiyat olarak mı? Donanımsal anlamda mı söylüyor? Burası şu anda muamma ama baktığımız zaman hakikaten de şimdi Xbox 360'ın 1.6 GHz hızında GPU'su vardı. 512 MB RAM'i vardı. GTA 5 720p'de 30 fps'de çalışıyordu. Ama bir PC, Xbox 360'ın bu özelliklerine sahip bir PC açmaz bile yani GTA 5'i.
Tabi aynı fiyattaki bir PC'yi baz alırsak eğer açmaz.
Yani bu göz önüne alındığında hakikaten de konsolların x86 işletim yani tabanlı olması bile şey değil yani. Aynı performans sergileyeceği anlamına gelmiyor. Konsolların bence çok daha farklı bir işletim mantığı var. Sen olaya tabii ki daha fazla hakimsin. Bizi bu konuda bilgilendirirsin ama ben de öyle görüyorum. Yani konsollar her daim
ya şimdi %60
aynı eşdeğer evet fiyatlı bir PC'ye göre daha fazla performans sergiledi.
%60, %75 hani çıkışlar yapmak benim açıkçası test edebileceğim veya gözlemleyebileceğim bir şey değil. Hani zaman gösterecek. Şu anda görüldüğü kadarıyla bazı oyunlarda grafikler çok yakın ama ondan sonra çıkıp adamlar ne diyor? Konsolcular üzülmesin diye biz PC'yi downgrade ettik falan diye açıklama
Division'la
yapıyorlar.
Division'la ilgili
saçma
bir açıklama yapılmıştı.
Evet. Ondan sonra kaldı ki Division'da arkadaşlara ben tekrar söylüyorum. Grafik karşılaştırması yaparken adama bakmayın. Şöyle bir uzaklara doğru bir bakın. O zaman anlarsınız zaten downgrade yemiş PC'nin bile konsolda arasında ne kadar uçurum olduğunu yani.
Yalnız şunu da söylemek lazım. Zamanında Rage 2012'de mi çıkmıştı arkadaşlar? Siz de hatırlarsınız. Sen hatırlıyor musun Mesut
evet
çıkış tarihini?
Çıkış tarihini hatırlamıyorum ama Rage'i çok iyi hatırlıyorum.
Rage'in biliyorsun bir PC olayı vardı ki id Software dediğimiz FPS türünde çok çok önemli işlere imza atmış. Doom gibi bir oyunu hani PC oyuncularına armağan etmiş. PC oyunculuğunun en önemli yapımcılarından bir tanesi aslında. John Carmack çıkıp şunu söyledi Rage çıktıktan sonra ve Rage'in PC performansı çok çok berbat olduğu konuları tartışmalar üzerine konsol lider platformu yapacak bir şey yok demişti. Yani istediğiniz kadar kızabilirsiniz. Bana bununla ilgili herkes küfür bile edebilir. Ama şöyle bir gerçek var ki şu anda konsollar tabii bunu Xbox 360 ve PlayStation 3 döneminde söyledi ve 100 küsur milyon
evet
satan konsollardan bahsediyoruz burada. İleride bir gün, ya şu anda satış rakamları gayet başarılı. Hem Xbox One hem PlayStation 4 kanalının toplam satış rakamlarından bahsediyoruz ki önemli olan burada toplam satış rakamıdır. Yapımcı firmalar burada 100 milyonluk havuz var diyebilirler evet toplam rakam için. Ben de John Carmack'a katılıyorum öyle veya böyle. Performans düşüşleri vesaire olabilir ama nihayetinde işte senin de verdiğin çok güzel örnek Division bugün downgrade ediliyorsa veya Watch Dogs downgrade evet ediliyorsa bunun temel sebebi konsollardır yani.
Ve konsolların güçsüz olmasıdır.
Yani konsolların yani, evet yani
güçsüz olması. Bu orada ben oraya gelmek istiyorum açıkçası. Yoksa lider platform falan kısmına değil. Konsollar güçsüz olduğu için hani %70 %60 atarken arkadaş bir de sen oyunlara bir bak. Yani hale getirdiler oyunları yani. İnşallah o yüzden Xbox One'ın güçlendirilmiş versiyonu çıkar. Bu herkese versiyon yarayacak. Biz bekliyoruz PC kullanıcıları olarak.
Bakalım böyle bir iPhone vari bir şey olacak mı Xbox One? 2 senede bir yeni bir Xbox One
çıksın 2 senede bir. Ben o zaman PlayStation 4'ü çok merak ediyorum. Ne yapacaklar
olacak
o tarafta?
Yani.
Evet.
Bu arada Microsoft bu yaptığımız açıklamalar arasında ilk bahar showcase'inde şey dedi. Yani VR'la çok da ilgilenmiyoruz dedi.
Çünkü bunu zaten acaba elimizde bir şey yok.
Bir de HoloLens gelecek vesaire ama mesela Oculus Rift kanadında Xbox One kontrolcüsünü sunup öyle bir partnerlik yaparken Mesela Oculus Rift'te de şeyi söylemediler. Ya bize de şöyle Xbox One sürümünü özel bir Oculus Rift yapalım falan.
PlayStation 4 sürünüyor PlayStation VR'da grafik olarak. Ben Xbox One'ı düşünemiyorum zaten orada nasıl bir şey sunar yani.
Belki yeni gelecek Xbox One'la
birlikte
olabilir. Yeni gelecekleri
bir şey yapabilirler.
Bir diğer haberimiz ise arkadaşlar Battlefield 5 cephesinden geliyor. Bu haberimiz çok çok ilgi çekici bir haber. İsviçreli bir perakendeci World of Games web sitesinde Battlefield 5'i tanımlarken Birinci Dünya Savaşı döneminde geçen taktik tabanlı çok oyunculu shooter dedi. Şimdi Birinci Dünya Savaşı silahları diye arattığımızda Google'da İkinci Dünya Savaşı silahları çıkıyor. Çünkü gerçek anlamda hani makine endüstrisinde o kadar gelişip daha fazla silah işte tanklar vesaire gibi unsurların işin içine girdi.
İkinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nda tank bile yok.
Birinci Dünya Savaşı'nda işte bizim şeyler var. Kırıkkale şeyleri var ya.
Ha, aynen tak. Ya ben sana söyleyeyim çok keyifsiz bir oyun olacağı %99 aşikar yani.
Acaba o dönemin şartları doğrultusunda zorlu
süngü
bir...
Tak, yani süngü tak koş falan mı yapacaklar? Siper savaşıdır yani.
Siper savaşına...
Birinci yani, Dünya Savaşı siper savaşlardır arkadaşlar.
Belki şey getirecekler abi. Siper kazacaksın bol bol. Minecraft
ya ben şey anlamadım. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndaki olayı sen biliyorsun. Otomatik silahlar falan vardır ama.
Tamam evet.
Siperde yani otomatik silahlı bir asker üzerine koşan yüzlerce insana karşı bile çok büyük bir güç sağlayamaz. Onu en sonunda süngüyle alır. Siperden siperi devam ederler. Eğer hani karşı tarafta yeterince sayı yoksa. İkinci Dünya Savaşı'nda ise 3 tane Alman askeri eğer iyi siper alıp makine tüfeğin arkasına sığındılarsa binlerce askeri temizleyebiliyorlardı yani.
Yani ben de katılıyorum. Birinci Dünya Savaşı temalı bir Battlefield oyunu nasıl olacak gerçekten de ilgi çekici. Aslında hani günümüz savaşlarında geçiyor olması yine böyle bir ilgi çekici olabilir. En azından şunu söyleyebiliriz. Fütüristik temalı olmayacak.
Yani uçakla bombayı bile 1. Dünya Savaşı'nda pilot kendine bırakıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Yani öyle düşünmek lazım. Onu nasıl yapacağız? Elle bakıp ayar mı çekeceğiz? Yani gerçekten 1. Dünya Savaşı yanlış bir şey olabilir. Belki de şeydir o. Hani 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasını kesip 3.'yü 1. mi dediler acaba?
Ya bilmiyorum yani şey olarak ama bana soracak olursan Birinci Dünya Savaşı temalı en sağlam olduğum şu oyun şu ana kadar gördüğüm Valiant Hearts vardı. Çünkü o dönemin şartlarını, o dönemin işte endüstrinin gelişmediği için mekanik anlamda vesaire silah endüstrisinde gelişmediği için eldeki imkanlarla neler yapılabildiğini falan. Tabii kallavi firmalar diyorum kallavi ülkelerde yine gelişmiş endüstri ve silahlar vardı yani ama.
Gemiler toplar zaman gibi, zaten var yine çok
tabii,
etkin
şekilde. Bizim gibi ülkelerde ama. İşte silah olmadığı yerde bakırı demiri eritip de silah mermi yapan ülkeler de vardı. Çok ilginç. Bakalım nasıl bir oyunla karşı karşıya olacağız. Bunun yanı sıra Battlefield 5'in bu yıl çıkacağı arkadaşlar ve Battlefield 5 ile birlikte Titanfall 2'nin de çıkacağı söyleniyor. Burada Battlefield 5'in bu 1. Dünya Savaşı temasını güçlendiren şeylerden bir tanesi de şöyle bir açıklama yapıldı.
Titanfall'da şimdiki zamanla mı geçecek?
Titanfall 2 fütüristik temalı olduğu için hani modern zamanları değil de Battlefield belki geçmiş zamanları şey yapabilir.
Ya bari gideceklerse ki yine ben nefret ederim. En kötü 2. Dünya Savaşı'na gitsinler.
Bence de bana 2.
Yani gideceklerse 2. Dünya Savaşı'ndan sonrası taş çağına gitsinler ya da 1. Dünya Savaşı da olmasın.
Far Cry Primal gibi.
Far Cry Primal gibi şeyde filan savaşalım yani. Mamutun üstünde filan gidelim. O bile daha keyifli olur ben diyeyim sana.
Daha bilmiyorum açıkçası. Ben önyargılı olmak istemiyorum. Böyle bir şey beni heveslendirdi. 1. Dünya Savaşı temalı oyunlar var. Verdun o da mı 2. Dünya Savaşı'da? Ya tam olarak hatırlayamıyorum işin açığı ama böyle bir çalışma görmek benim hoşuma giderdi.
1. Dünya Savaşı'nda atlı süvariler var mıydı ya?
Vardı.
Vardı değil mi? Yanlış
vardı,
hatırlamıyorum
vardı, onu. Vardı. En azından ben Kurtuluş Savaşı filmini izlediğimde bizim Türk askerlerimiz
var yok karşı tarafta da var. Yani var atlı süvari diye bir şey. Dediğim gibi mermiler silahlar öyle çok hızlı doldurulamadığı için ya da otomatik silah olmadığı için şarjör beslemeli falan.
Adam Allah süngürü takıyor.
Tabii yani tamam öndekiler düşüyordu. Arkadakiler süngüyü ya da kılıcı takabiliyorlardı. O yüzden yani silah tamam vardı ama bu kadar etkin kullanılamıyordu yani.
Kesinlikle işte bakalım yani zaten sonuçta Battlefield 5 oynamak istemezseniz Titanfall 2 de geliyor arkadaşlar. Binersiniz.
Robota bineriz
Mac'lere
orada.
Mac'lere biner yolunuza devam edelim. Edersiniz.
Yeni Hayat Avcıları filmi arkadaşlar benim gündemime oturdu. Çünkü Hayat Avcıları benim için efsane serilerden bir tanesi. Of. İzlemekten hep keyif aldım. Esprileriyle, harika. Bilim kurgu temasıyla gerçekten izlemesi seyri çok keyifli bir filmdir. Ve Yeni Hayat Avcıları filmi de çok uzun zamandır dillendiriliyordu. Fragman yayınlandı. Kala kaldım yani böyle.
Beğenmedin mi?
Ya şöyle.
Yani şimdi bazı yani olması gerektiği gibi bir kısım çok beğenmiş, bir kısım hiç beğenmemiş.
Şimdi şöyleymiş aslında. Geleyim oraya. Herkesin şok olduğu kısım 4 tane kadın karaktere yer verilmesi oldu.
Feminizmden dolayı mı acaba?
Feminizm değil de şimdi Bill Murray eski ekibin lideri, hani o bilim adamı kimliğiyle orada yer alan Bill Murray şeydi. aslında planlanan da geri gelecek, bir genç ekibi eğitecek. Hani evet. Onlar da yeni filmde alıp götürecekler hani seriyi tarzındaydı. Çok pek yanaşmamış o. Ben demiş seriye artık gelmek istemiyorum, katılmak istemiyorum.
Bayağı da yaşlandı zaten.
Ama nasıl bir olay? Adama diyorlar ki gel film çekeceğiz, para bu filan. Yap ya, ben artık çekmeyeceğim falan diyebilirim.
Bill Murray'di ama hani kalitesini de kanıtlamış.
Evet, gerçi
öyle birisi. Almış bir adam.
Onlar da tekrar baştan seriye yer alalım demişler ve kadın karakterlerle gitmişler. Bana enteresan gelen ne oldu biliyor musun? Şimdi kadın teması var, kadınlar olsun. Ama erkek gibi kadınlar koymuşlar bir. Yani kadınlar ama kadınsılıklarını çok fazla göremiyorsun. Yine erkek
var,
gibi giyiniyorlar.
Silah yalayan falan var. Bir garip ya,
işte bak o da kadınsı bir hareket değil. Anlatabiliyor musun? Seks temasını çok ön plana çıkartmaya çalışmışlar.
Evet, kesinlikle katılıyorum.
Erkeklerdir genelde o tip vurgular yapan. Hani anlatabiliyor muyum? Silahına falan farklı isimler takan. Hani kaba erkeklerdir orada. Argo falan konuşurlar. Kadın karakter koyuyorsun. Bari çıt kırıldım tipler falan koy. Arkadaş yani.
Zaten iki tanesi çok ünlü komedyen.
Evet öyle.
Bir tanesi en son Jason Statham'la birlikte bir filmde oynamıştı. Bir ajanlık filmde. Tombul bir gözlüklü bir bayan. Karakter var orada.
Orada da
ona,
yine
ona çok sempati duyuyorum. Onu gördüğüme çok sevindim ama ben de dediğine katılıyorum. Bir de mesela orada şey var. Bu bizim Thor. Thor Reis'i de koymuşlar. Kapıya tekme atıp giriyor falan böyle. Kastı maslı falan. Tamirci mavi
i̇şte,
falan
o da orada şeyleri. Şey içine göğe hayalet kaçmış onun.
Ya işte onu çıkartacaklar. Evet. Yani bilmiyorum ya. Tabii ki de hayat avcıları ben açıkçası ilk bir tek teması çok hoşuma gitti. Günümüz dönemine göre o hayat avcıları temasını uyarlamayı bence güzel
bakalım,
başarmışlar.
Bakalım yeni jenerasyon ne düşünecek ama eskisi kadar efsane olmayacağı benziyor.
Ektoban güzel. Ektoban en azından değiştirmemişler. Yani araçlarından bahsediyorum. Evet. Çok çok güzel ama.
Ektoban değişmiş gerçi. Eskiden ambulanstı.
Ya şimdi de cenaze arabasından devşirme ama genel
eski
olarak model
eski daha iyiydi bana sorarsan. Her türlü de.
Ya tabii tabii ya. Bana soracak olursan da her zaman geçmiş olan bir sevgimiz, sevdamız var ama hayat avcıları beni de pek beklediğimi karşılayamadı açıkçası.
Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da merak ediyoruz. Bir diğer haberim hayat avcılarından sonra birazcık enteresan bir geçiş olacak ama Samsung'un kurumsal depolama çözümleriyle ilgili SSD konusunda adamlar 2,5 inç form faktörde bir rekora imza attılar ve 15.36 terabaytlık bir SSD yaptılar. Bu SSD tabii ki bizim SATA kontrolcülerimiz üstünden falan bağlanmıyor. Sunucu tabanlı geliştirilen bir kontrolcüyle seril Atakazi SAS ara birimiyle çalışan bir SSD ve 16 GB RAM ön tampon belleği ile beraber SSD üstündeki o performans sıkıntılarının da önüne geçmek, ömrün de uzatılması ile ilgili bazı geliştirmeler yapmanın hedeflendiği bir ürün olmuş. Ekstra olarak 200 bin 32 bin arası IOPS değerinin olduğu söyleniyor ki 1200 MB saniyeye kadar veri aktarım hızıyla da sunucu tabanındaki bütün işleri görecek gibi. Hani evimizde kullandığımız böyle şeyleri çok hayal edemiyorum. Zaten fiyatı çok büyüktür ama 2,5 form faktörde 16 GB tampon belleği olan 15 TB'lık bir SSD kullanabiliyor olmak da mükemmel bir
uçurur.
Şey. Ve SSD'lerin gelişim hızını da çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Şu anda sabit disklerde evimize takabildiğimiz mekanik disklerde 4 TB'ların fiyatları ortada. Evet. Büyük ihtimalle gelecekte Samsung ve benzeri firmaların atılımlarıyla beraber biz çok daha büyük kapasiteli birimleri daha küçük alanlarda kullanabileceğiz. Sabit disklerde, şu anki mekanik disklerde aynı floppy disklerde olduğu gibi tarihteki yerlerini alacaklar. Çünkü 1.44'lük floppy diske 1.44 MB bilgi sıkıştırabilirken
nereden nereye ya?
Bugün SD kart, micro SD kart diyorsun, 200 GB'lık bilgiyi adam sana parmağının ucunda verebiliyor yani.
İnanılmaz bir değişim yani.
Gerçekten çok büyük bir değişim. Ben de mekanik disklerle SSD'ler arasındaki yarışı buna benzetiyorum. Pahalıdan gelecekler ve tak diye kafalarına vuracaklar.
Ama SSD kartlar yani SSD'ler de özellikle oyunlar cephesinde kendi adıma konuşayım. Oyunların daha hızlı yüklenmesi.
Ya bilgisayar SSD'siz, SSD'li kullandıysan bir makineyi, SSD'siz makine sana şey gibi geliyor artık. Tarih dışı kalmış, çalışmayan, bozuk bir makine gibi geliyor. Kesinlikle. Evet, kurtarmıyor.
Geçelim tekrar oyun dünyasına arkadaşlar. Spin Tires özellikle PC oyuncuları kanadında çok iyi bilinen bir oyun. Oyunumuzda çamurlu bir ortamda, arazide diyelim, zorlu şartlarda taşımacılık yapıyorsunuz. Bir nevi taşımacılık simülasyonu. Ama
süper fizik ve grafikleriyle.
Görsellik ve Mesut'un dediği gibi fizik hareketliliğiyle birlikte çok çok hoş bir şeye sahip, atmosfere sahip. O aracınızın devasa tekerleklerinden düşen çamurları izlerken böyle oyunu durdurup bakıyorsunuz.
Ve çamura takılıyor, zorluyorsun arabayı ya çıksın oradan falan
hele
diye.
Hele bizim gibi böyle işte inşaatı izleyen, çalışmaları izleyen bir toplum için Spin Tires oturup böyle izliyorsunuz arkadaşlar. Her neyse yapımcı kendi oyununu sabote ettiğine dair ciddi bir iddia var arkadaşlar. İddia şu ki yapımcı ve geliştirici olan Pavel Zagrebeni diye isimlendireceğim bu arkadaşı. Umarım öyledir okunuşu. Kendi oyununu İngiliz dağıtımcısı firma bayağı bir para borçlu olduğu için kendisine adeta kodların arasına, oyunun kodları arasına böyle bir zamanlı bomba mı derler, saatli bomba misali kodlar yerleştirmiş ve şu anda oyunda ciddi performans sıkıntıları yaşanıyor. Bu performans sıkıntılarından sonra Steam'den kaldırıldı bile oyun. O raddeye geldi iş. Ancak daha sonra hem yapımcı hem yayıncı kanadından bir açıklama geldi. Yok öyle bir şey ya, bir problem yaşanıyor ama hallediyoruz. Halledince geri göndereceğiz dedi. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
Evet.
Hiçbir performans sıkıntısı yaşamayan, çıkışın üzerinden epey vakit geçmiş bir oyunun durduk yere böyle bir sıkıntı yaşanması, ardından böyle bir dedikodunun çıkması olayın %60-70 doğru olduğu noktasında insanların aklına geliyor açıkçası. Yani çok enteresan, bir insanın kendi emeğini demek ki patlatabiliyor da. Demek ki parasını vermiyorsunuz.
Ama parasını vermemiştir adamın, evet. Ya. Adam sen yap oyunu.
Adam da tekrar emeğini, evet, geri alıyor diyebiliriz. Umarız tatlıya bağlanır. İşte bir an önce Spin Tires Steam'deki yerini alır arkadaşlar. Bir diğer haberim, ünlü bilim adamlarının dövüş oyunu diyeceğim. Nasıl oluyor? İşte Stephen Hawking gidiyor şeye kafa atıyor. Ne diyelim? Elma düşüyordu kafasına. Newton'a kafa atıyor falan.
Enteresan
makinasıyla
bir,
vuruyor
enteresan
falan.
Enteresan bir oyun olur da yani gençliğe böyle mi anlatacaklar bunları?
Bilimi böyle anlatacaklar. Böyle sevdirecekler bilimi. Diego Sanchez isimli bir sanatçı arkadaşlar, piksel sanatını kullanarak, aslında bu bir oyun değil. Sadece oradaki karakterleri, piksel sanatını kullanarak, oradaki karakterleri dermek
karakter insan,
bilim dünyasına adını altın harflerle yazdırmış önemli isimleri projesine dahil etmiş ve bunlara bir dövüşçünün animasyonlarını katarak hoş bir böyle bir dokunuş gerçekleştirmiş. İşte Albert Einstein'ın bir kara delikten geçmesi falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşin içinde Tesla da var. İşte kimisi şey demişti, Tesla artık zamanda hakkı yenmişti. Gidecek Edison'u şimdi böyle dövecek vesaire falan demişler. Görüntü olarak çok güzel animasyonlara sahip. Hakikaten insanın aklına şey geliyor. Ya böyle bir dövüş oyunu olsa nasıl olurdu diye düşünmüyor değilsiniz. Ancak Newton bayağı bir dayak yiyecekmiş gibi gözüküyor. Siz de şu anda gifleri görüyorsunuz. Newton'un tek yaptığı yere vurup elma düşürmek. Yerçekimi kanunu bulduğu için. Gerçekten de enteresan fikirler geliyor oyunculardan, oyun severlerden veya bu tarz sanatçılardan. Umarız gerçeğe dönüşür bir free to play oyun veya şöyle ufak meblağla satılabilecek.
İlla dövüşeceğim diyorsun birilerine.
Şöyle bir görmek isterim ya. Şöyle bir deneyim etmek isterim. Gerçekten de hoş duruyor.
Google'a geçelim. Google'ın insansız arabalarından bahsetmiştik ve insansız arabaları ilk kez kendi hatalarıyla bir kazaya karıştılar. Yolda giderken insansız araç kum torbalarıyla bir kısmının kapatıldığını görüyor yolun. Ve sola sinyalleri tam sola geçecekken soldaki otobüsün oradan gelip duramayacağını fark etmiyor ve otobüste çarpışıyorlar. Hata Google'ın aracındaymış. Normalde otobüse yol vermesi gerekiyormuş ama yazılım geliştiriciler içindeki kişinin de müdahale etmemesini, insanlar bile burada hataya düşebiliyor, otobüsün yol vereceğini düşünmüş. İçindeki sürücü de.
Sürücü de dahil.
Evet, o da müdahale etmemiş çünkü.
Hem yapay zeka hem gerçek zeka,
evet,
burada.
İkisi beraber kazaya karışmışlar. Sürücü de şey demiş, aynı yapay zeka gibi. Yani oradaki kodlardan görüldüğü kadarıyla. Ya biz yol verir diye düşündük. Hani anlar. Çünkü önüm kapalıydı tarzında ama normalde kurallar gereği, trafik kuralları gereği anlamasına falan gerek yok. Sen bekleyeceksin, geçecek. Öyle bir durum da söz konusu.
Yalnız şey ya, yapay zeka, ben de öyle düşünmüştüm.
Aynen. Hacı niye yol vermedin? Bir de kavga oluyor olsa olay farklılaşır tabii ki. Bir de şey var tabii. Türkiye'de benim başıma geldi. Size vurup kaçıyorlar mesela arabayla. Şey yok. Yani adam yakalansın falan diye polise haber verdiğin zaman elinden bir şey gelmiyor. Öyle de bir durum var. Yani otomatik arabanı şey olarak da programlayabilirsin. Vurdun mu kaç? Bir arabaya vurdun mu? Bas gaza kaç. İşte burada Stanford Üniversitesi'nin geliştirdiği araba devreye giriyor. 196 km saatte.
Onu diyecektim ben. 196 km bastı mıydı?
Olay yerinden uzaklaşıyorsunuz.
Makas atayım abi. At. Aynen, çat arabada.
Adam şey, kesinlikle fotoğraf çekip rapor tutamıyor orada. Ay bu yiyorsun ondan sonra. Uğraştır mahkemelerde. İspatlamaya çalış. Yapay zeka yaptım, yapmadım,
yaptım
değil mi?
Yaptım, yapmadım.
Öyle durumlar da var. Bakalım olay nasıl gelişecek. Sonuçta böyle kazalar tabii ki prestijini etkiliyor firmaların. Google'un bir de bir diğer servisi, yeni bir ödeme sistemi var. Hands free, eller serbest modunda. Sen cep telefonunu uygulamayı yüklüyorsun, Bluetooth'ta açık kalıyor sürekli olarak. Ve bir mağazaya gidiyorsun diyelim. Bu mağazada da hands free, eller serbest modunda ödeme seçeneği var. Cep telefonu cebinde duruyor senin. Gidiyorsun mağazaya, diyorsun ki kasaya gittiğinde ben Google'da ödeyeceğim kardeş diyorsun. Adam düğmeyi bir basıyor. Senin cep telefonundan, Bluetooth'tan haberleşiyorlar. Oradan resmine bakıyor. İsminin baş harfine falan bakıyor. Teyit ediyor sen olduğunu. Ve ödemeni alıp seni gönderebiliyor.
Biraz daha yaklaşın beyefendi. Evet. Çekemiyorum.
Ben sadece orada müşterinin onay kısmını çok merak ettim. Müşteri nasıl onaylıyor bu süreci? Çünkü sen otururken de acaba ya dur ben bir hesapları alayım diye adam hani
evet.
Sen oturduğun yerden de hesapları toparlayabiliyor mu? O önemli bir süreç. Yani acaba kasanın tam dibine mi gitmen gerekiyor? O tip ayrıntılar yer verilmemiş tabii bunda.
Önemli ayrıntılar aslında bunlar.
Evet,
tam
ama
böyle bir özellik var ama.
Bir video yayınlamışlar. Videonun en sonunda bir kadın bebeğini severken ben Google'da diyeceğim diyor. Hemen tezgahtar diyor ki tamam diyor git diyor. Sanki o kadar hızlı olacakmış gibi çıkıp gidiyor mağazadan. Şimdi Google şeylere çalışıyormuş. Mağazaya girdiğin anda ya da kasaya yaklaştığında suratını görüntüleyip çekip işte surat tanımayı daha önceden yapıp işlemi hızlandırmaya falan. Tabii ki bu büyük ihtimalle video kısmı şey kısmı hedeflenen.
Yani şu hayaller anda, gerçekler.
Şu anda South Park bölgesinde işte bir McDonald's'ta ve bir tane daha benzeri bir yerde dükkanı çalışmıyor. Deneniyormuş.
Daha
hızlı onun haricinde daha yok. Mesela. Daha az ödeme imkanı ama eller serbest modunda ödeme bana pek şey gelmedi açıkçası. Güvenli gelmedi, ne yalan söyleyeyim.
Katılıyorum. Yani teoride de kulağa hoş geliyor, pratik geliyor ama uygulamada nasıl bir şey olduğunu görmek
uygulaması
lazım.
Uygulaması şuna dönmesin de geçen bir haber vardı. Temassız ödeme var ya 20 liraya kadar ödeme yapabiliyor kredi kartım.
Ha bu şey diyorsun.
Adam elinde cihazdan şeyde dolaşıyor. Otobüste dayıyor ondan sonra cüzdanlara ya var ya.
Bir bakıyorsun yanında böyle adam şey yapıyor, çekiyor senden.
20 lira çekmiş. 100 bin lira. O da enteresan bir olay yani. Öyle şeylere dönmesin de ondan sonra.
İlginç ya. Yani her türlü teknoloji gelişirken şeyler de hani nasıl diyeyim? Dolandırıcılar da teknolojiye ayak uyduruyor yani. Ayak onu da takdir etmek lazım zannedersem. Geçelim oyun dünyasına arkadaşlar. Nintendo NX zannedersem bu E3'te duyurulacak ve teknik özelliklerinden tutun da konsolun kendine has özellikleriyle ilgili pek çok bilgiye bu yazın kavuşacağız diye inanıyorum. Ama pek çok dedikodu da tabii ki gelmeye başladı NX cephesinden. PlayStation 4 ve Xbox One oyunları rahatça uyarlanabilecekmiş. Şimdi böyle bir dedikodu çıkınca ortaya acaba şey olarak da donanımsal anlamda da bu konsollarla eşdeğer bir konsolla mı karşılaşacağız sorusunu ortaya çıkarıyor ki hali hazırda Phil Spencer Xbox One'ın
yetmediğini
ve üst modelinin geleceğini söylerken aslında hani yetmediğini söylemiyor. Üst modelinin gelmesi gerektiğini söylüyor ki aslında üst modelinin geliyor olmasını kabul etmeleri yetmedi anlamına geliyor. Böyle dolaylı bir olay oldu. Diğer taraftan arkadaşlar özellikle Android işletim sistemi ve Unreal Engine 4 kullanan oyunlarda bu işi daha rahat yapabilecekmişiz. Yani port olayını bayağı bir basite indirgemiş durumda Nintendo ki zannedersem konsol çıktığında rahat 3. parti desteği alabilmek için böyle bir atılımda bulunmuş. Bunun dışında cihazın bir başka özelliği de kablosuz HDMI özelliği. Ya bu dongle dediğimiz kablosuz mouse ve klavyelerde kullandığımız bir sistem aslında. Televizyonunuzun arkasına takacaksınız bir HDMI, bir de kablosuz alıcıyı. Vereceği de konsolunuza takacaksınız ve arada herhangi bir şekilde kablo olmaksızın bir iletişim
görüntü
aktarımı sağlanacak. Bu teknoloji Wii U'nun işte o tabletle birlikte kullandığı sistemi benzeriymiş. Tabii ki benim en çok bu dedikodular arasında dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi böyle bir şey bence bütün konsollara gelmeli ama her oyunda da uygulanmamalı. Titreşim sistemini analoglara da vermek. Mesela gidip bir yere çarptın diyelim, analog hafif geriye gidecekmiş.
Oo.
Duvara çarptığın zaman titriyecekmiş analog.
Hatırlar mısın bilmiyorum. Sidewinder joystick vardı. İlk tepkili geri tepmeli joystick olarak geçer. Seni mesela uçan kanadı kırıldı şey çeker. Diğer tarafa çekerdi sen zorlardın hani onu diğer tarafa tutmak için.
Bu özelliği aslında bir standart haline getirmeyi düşünüyormuş Nintendo. Tabii ki şimdi rekabetçi yapıdaki shooter oyunlarında böyle bir sistem belki de o analogdan dolayı işte hedefleyememe gibi bir probleme yol açabilir ama
ateş ederken filan analoğu ayrıca zapt etmeye çalışmak enteresan olabilir.
Yani bu hikaye bazlı oyunlarda kesinlikle kullanımı hoş. Araba yarışlarında evet. Mesela duvara çarptığın zaman analoğu geri çekmiş gibi olabilir.
Şeyi hissedebilirsin, lastiği hissedebilirsin orada. Yani direksiyonu tam hissiyatını verebilir sağa sola böyle titrer hafiften.
Ya zaten kontrolcü noktasında benim Nintendo'dan çekincem yok da 3. parti desteği. Aslında 1. parti desteği de Nintendo Wii U'da çok büyük problem oldu. Yani Wii U kullanıcısıyım. Kendileri de yeterli desteği veremedi. Çok büyük patladı yani açıkçası Wii U. Umarız NX ile birlikte hali hazırda bu konsollar bu kadar konuşuluyor. Yok teknik açıdan şöyle oyunları böyle falan diyoruz. Umarız NX kendine has bir şöyle bir şey koyar da ortaya. Profil koyar da ortaya.
Sence ne zaman tanıtılır NX tam?
Abi haberin başında dediğim gibi bu E3 2016'da bence %99 Nintendo açıklaması.
Yani sence dönemdeki kasıt o yüzden yani o tarihte
bence de
yetişir
ben bu E3'te kesinlikle en azından tanıtılacağına inanıyorum. Çünkü ciddi ciddi pek çok dedikodu gelmeye başladı. Hatta Beyond Good and Evil'ı falan da kendileri maddi anlamda destekleyecekmiş vesaire vesaire gibisinden. Bir an önce zaten tekrar giriş yapması lazım masaüstü konsol pazarına. Gerçi bu gelecek konsolun da masaüstü konsol değil. Ev konsolu da ev konsolunun daha önceki ikisi bir programda tartıştık. Böyle bir tümleşik yapıda bir şey olacağından falan bahsediyorlardı. Hani Nintendo'yu ben şahsen hani sevip takip ediyorum ama gündeme ayak uydurması için yapacağı çok iş var. Çok hani kafası biraz geride kalmış bir platform. Nintendo Wii U'yu aldım ben. Arkasını bir çevirdim. Ethernet takacağım. Ne yok, yok Mesut? Ethernet girişi yok.
Evet.
Otur ağla. Ondan sonra da online oyunlar çıkar. Tamam, performans sıkıntısı yaşamıyorsun. Wi-Fi falan da. Yaşadığın oyunlar da oluyor. Wi-Fi'ye çok şey yapamıyorsun
evet,
ki.
Güvenemezsin.
Güvenemiyorsun yani. Evet. Kablo oyunu göreceksin yani arada. Yani bunları aşması lazım. Optik ses çıkışının olması lazım. Ethernet, bunların standartlaşması lazım.
Evet, doğru.
Yani bir nokta ucundan yakalaması lazım. Yoksa anca işte Talha Aynacı alır en iyisi de. Mesut Çevik almaz yani.
Göreceğiz hep
son
beraber.
Son bölümde gerçek hayatta FPS oyunundan daha önce Pokemon Go'yu tanıtmıştık. Pokemon Go neydi arkadaşlar? Bir mobil uygulama aslında. Bir nevi yer oyun, yer uygulama diyelim. Bir bölgede gerçekten de Pokemon olduğu söyleniyor. Git diyor şurada diyor işte dönercinin orada Pikachu var diyor. Herkes gidiyor oraya uygulaması olanlar. O Pikachu'yu yakalamaya çalışıyor. Benzeri bir uygulamaya sahip, benzeri bir işleyişe sahip FPS oyunu duyuruldu arkadaşlar. Indiegogo'da şu anda Father.io isimli FPS oyununda uygulamayı indiriyorsunuz ve diyorlar ki iki farklı hizip var, iki farklı grup var. Mesela sen evolve diyor işte evrim geçirmişlerdensin. Ben normal insanım. Şey var işte midyecinin orada kapışma var diyorlar. Herkes alıyor mobil.
O bize sopalarla giderler yalnız ha. Ya kapışma var diye gidelim mi oraya?
Yanlış anlıyormuş adam.
Abi ya ben sıkıntıya düştüm yardıma gelin 30 kişi geldiler diyormuş sopalarla
kavga eden. Aynen. Fikirtepe çocuğu toplanmışlar orada ağzını yüzünü kırıyorlar.
Öyle bir yerde toplandı mı bizde şey de gider çünkü biliyorsun.
Polis sonra.
Toma filan da hemen orada yerini alır yani.
Ne yapıyoruz siz orada? Yani
40 kişi toplanmış sokakta pek hoş bir görüntü değil.
Bizim sadece bizim ülkede değil normal şartlarda da düşündüğünde hani böyle Avrupa şeyi diyelim.
Çıkar yani bir fitil ateşlenir orada diyeyim
ya
sana.
Ya oğlum ne yapıyorsun siz orada falan deyip birisi aynen gelip böyle bir olaya müdahale edebilir ama %266 bağış kampanyası başarılı olmuş. Yani beklenen rakamın neredeyse 3 katı gibi bir rakam toplanmış. Ben fikir olarak güzel ama uygulamada çok fazla bir şey yapabilecek
ya şey de güzel
bir
olur bak. Küçük bir kasabada yaşıyorsun mesela. Oradaki arkadaşlarına inanılmaz bir etkileşim kurarsın. Ben Heybirada'da 18 yaşıma kadar kaldım. Düşünüyorum adada böyle bir oyun oynadığımız arkadaşlarla müthiş olur. Araba yok bir şey yok her yere yürüyerek gidiyorsun zaten. Orada arkadaşlarla toplan geyik yap bilmem ne gel. Bir de hani gecenin bir vakti bile olsa gidersin. Çünkü güvenli yer güvenli. Sıkıntı yok. İstanbul'da nereye gideceksin Talha? Yani Kadıköy'de var dese trafiği düşünürsün. Ay ben oraya gidene kadar zaten
biter
yani. Herhangi bir sıkıntı olur falan diye gitmezsin yani.
Evet yani bana normalde de zaten ha, evet dediğin gibi belki mekandan dolayı
böyle farklı gösterebilir ama ben... Maltepe'nin kendi içinde bile düşün. Hani Maltepe, Kartal, Kadıköy. Artık o semtler bile o kadar şey olmuş durumdalar ki. İlçeler bile o kadar büyümüş durumdalar ki şey yapamazsın. Yani Kadıköy'ün şurasında desen adam bir yerinden bir yerine gitmez belki.
Bir de olaya dediğin gibi çivili sopalarla falan.
He, oraya küçük kasabalarda, olursa... köylerde falan tam oynanacak oyun. Yoksa diğer türlü bana da pek mantıklı gelmiyor bu tip. Yani şuraya git, buraya git olayları.
Evet yani işte dediğim gibi fikir olarak güzel ama uygulamada bazı sıkıntıları yol açabilecek enteresan bir oyun.
Son iki kısa haberle geçeyim. Xperia Z5 ailesi Marshmallow güncellemesini almaya başladı. Çok uzun zamandır merak konusuydu ne zaman alacağı bu serinin. Ve Japonya'da dağıtılmaya başlanmış güncelleme Z5, Z5 Compact ve Z5 Premium ailesi cihazlar artık resmi olarak Sony'den 6.0'ı alıyorlar. Büyük ihtimalle ülkemizdeki kullanıcılar da yakın zamanda alacaklardır. HTC One M10'a ait ilk teaser video yayınlandı ve HTC burada gece gündüz çalışıyoruz. Biz bu işten zevk alıyoruz, takıntılıyız, mükemmeli yapmak için oradayız.
Telefonlarda
tarzında
da böyle teaser videolar falan yayınlanıyor
evet,
mu ya?
Çok popüler bir olay çünkü.
Yani ah buyurun hani cahilim ben ilk defa böyle bir şey şahit oldum. Tamam trailerlarını falan görüyordum da teaser işte az kaldı duyuyoruz falan.
Bir de şey takıntılıyız çok çalışıyoruz abisi falan tarzında bir video çekmişler. Zaten çalışmak zorundalar. Anlamadıkları konu o herhalde bugüne kadar. Takıntılıyız falan demişler ama inşallah bu sefer kullanıcıları dinleyip düzgün bir şeyle ortaya çıkarlar. Çünkü rekabet azaldıkça fiyatlar artıyor. S7H ailesinin fiyatları açıklandı. İşte bir telefon, küçük telefonu 2700-2800'den S7H'i de 3300 liradan satın alabiliyorsun Talha. Rekabet kalmazsa kafana kafana vuruyor üretici. Orada bizim için her zaman rekabetçi telefonların piyasada olması yararlı diyoruz.
Bu arada son bir parantez açalım. Programın başında konuşmuştuk. Bu Epic Games'in olayı evet, vardı. Biraz da kısaca ona değinip programımızı kapatalım.
Yok değinme.
Değil görüşme. Hadi o zaman gidelim.
Yok hadi.
Epic Games kanadından bir açıklama vardı arkadaşlar. Bugün son dakikada aslında biz de ikisi bire girmeden önce hemen ben bir bölüm sonucuna habere girip daha sonra programa dahil oldum. Epic Games şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki Windows 10 ile birlikte işte bu Universal Windows System diye bir sistem çıktı. İşte evrensel Windows adı altında Windows 10'un içerisinde bazı özellikler getirdiler ama bu özelliklerden yararlanmak isteyen Windows uygulama geliştiricileri baktılar ki diyor işte hani sonuçta bu imzalaman gereken, kabul etmen gereken bazı şartlar var. Baktığınız zaman diyor bildiğiniz zaten Windows 10'da bunun temeli atılmıştı. İşte kapalı sistem olma yolunda Apple gibi kendi çalıp kendi oynayacağı bir sistem. Windows 10'da bunun temeli atılmıştı. Şimdi bu evrensel Windows atılımıyla birlikte tam anlamıyla yapımcı, yayıncı, dağıtımcı hatta nihayetinde de son kullanıcıyı avuçları altına almak isteyen bir sistemle karşı karşıyayız ve bununla savaşmamız gerekiyor dedi. Yıllar önce hani Gabe Newell'ın SteamOS diretmesi, Linux diretmesinin de aslında sebebini anlayabiliyoruz. Gabe Newell nihayetinde zamanında Microsoft'ta emek harcamış çok önemli bir isim.
Firmanın stratejisini biliyor.
Yani firmanın stratejisini biliyor ve kendi kaçış yolunu açmış durumda. Şayet Microsoft bu kafada gidip geliştiricileri, yayıncıları, yapımcıları ürkütürse ve hele hele son kullanıcıyı aynı şekilde bunu hissettirirse SteamOS bizim hani geleceği muallakta dediğimiz platform sağlam bir destek alır ve yani Windows'u hiç beklemediğimiz noktadan vurabilir diye düşünüyorum ben Mesut.
Ya orada şöyle bir şey var. Alkan'ın da bir bu konuyla ilgili bir haberi vardı. Eğer Windows 10 için Windows 10 market üstünden bir yazılım yayınlarsanız, oyun yayınlarsanız daha doğrusu. Mesela Vertical Sync hep açık olmak zorunda. Kapatamıyorsun. Ayarlar menüsünde kapatma işe yaramıyor. Ya da oyunu arka plan alt taplar aldığında oyun açık kalmaya devam ediyor. Minimize olmuyor gibi böyle seni zorlayan seçenekler orada hep açık kalmak. Abi, Microsoft'un istediği gibi durmak zorunda kalıyor. Bu da tabii programcıyı limitleyen, istediği zaman kullanıcının değiştiremediği seçenekler ve sıkıntı yaratıyorlar. Sen bu şekilde limitlersen insanları belli bir yerden sonra kaçarlar platformdan.
Kesinlikle şey var mesela Epic Games'in kurucusu bu arada bunu anlatan şey diyor. Adamların amacı adeta diyor, sen orijini kapat kardeşim, örnek veriyorum. FIFA 16'yı Windows Store'a getir. Windows Store'da yayınlansın. Çünkü Windows 10 çıkmış, Windows Store çıkmış, 7 ay geçmiş üzerinden ne GTA 5 var diyor, ne FIFA 16 var diyor ki bu hüzünlenecek bir durum Microsoft açısından. Evet. Başaramadığı için platformuna kimseye çekmeyi tamamen o zaman ben Windows'u kapalı kutu haline getireyim. Mecburen ben de çıkartayım bütün içeriklerinizi vesaire falan diyor. Çok da fazla uzatmak istemiyorum ama tamam DirectX 11 sistemini kullanıyor yapımcılar.
Daha çok endişelenmeye gerek yok bak. Windows Mobile da bir şeyler yapmaya çalıştılar.
Olmadı.
Sonuç ortada. Windows 10'da da eğer aynı şekilde diretirlerse, geliştiricileri kaçırırlarsa çok net biliyorlar ne olacağını, görüyorlar. Kullanıcı da ne yapabileceği ortada. Eğer oyun oynamak istiyorlarsa zaten Windows'ta sıkıntılar yaşanırsa SteamOS var. Onda da olmazsa başka platformlar
zaten
var. Zaten şimdi Windows 10'a da geçmek zorunda değilsin.
Ya tabii canım.
Windows 8'de 7'de kalabilirsin ki Steam yer aldığı sürece Windows 10'da hiçbir geliştiricinin de kalkıp ben böyle zorluklara katlanacağını zannetmiyorum.
Ya Steam dediğimizde 100 milyon aşkın oyuncu elinde yani tutuyor bakalım. Yani Microsoft bu konuda ne yapacak? Geri adım atacak mı? Veya kendi sistemini
atacak
oluşturmak
üzere. Atacak da yine çok geç kalacaktır inan bana.
Ekosistemini atmak adına daha böyle sert müdahalelerde bulunacak mı? Bakalım.
Hep beraber göreceğiz. Bir sonraki ikisi bir de görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.